Hayatın Sesi. Efendim, memleket saat ayarı 13.19'u gösteriyor. Takvim yaprakları geride bıraktığımız Ocak ayını hatırlatıyor mu acaba bize? Çünkü Şubat ayının ikinci günü günlerden Cuma, haftanın en güzel günü. Çalışanlar mesai saatlerinin bitmesini dört gözle bekleyenler, gözü sık sık saate takılanlar için elbette haftanın en güzel son iş günü. Hepimizi iki günlük sağlıklı, esenlikli, az tadıyla bir hafta sonu tatiline ulaştıracak zamanı hep birlikte tükettiğimizi umut ediyorum. Türkiye Radyoları 1. programında ve Radyo 1 frekanslarında Hayatın Sesi başladı. Saat 14'e kadar stüdyomuzda mikrofon karşısında işimizin başında olacağız. Ekibimizin kulağını çınlatmak isterim. Program yapımcılarımız Ayhan Demiray ve Ayla Sert'in selamları var. Teknik yönetmenimiz Erdem Aktari'nin selamları var. Mikrofonda ben Hülya Ayaz. Elbette selam ediyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Az sonra stüdyomuzda ilk program konuklarımız karşımızda oturuyor olacak. Ve biz hem sizler hem de ekibimiz adına onlara ev sahipliği yapacağız, ağırlayacağız. ODTÜ Tasarım Fabrikası'nı konuşacağız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tasarım Fabrikası Merkez Başkanı Profesör Doktor Sayın Arzu Gönenç Sorgun ve ODTÜ Tasarım Fabrikası akademisyenlerinden Yardımcı Doçent Doktor Arsev Umur Aydınoğlu bize eşlik edecekler. Her şey ne kadar çabuk oldu. 40 saniye önce anons ettim ve kıymetli konuklarımız biri sağımda, biri tam karşımda olmak üzere stüdyomuzda. Umarım rahatsınızdır. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Şeref verdiniz stüdyomuza. İlk defa Radyo 1'de bir canlı yayında bir araya geldiğimizi az önce dışarıda konuştuk. Ve bu ilk buluşmanın sizin için de, bizim için de güzel bir anı olmasını umut ediyorum ben şimdiden.
Teşekkürler.
Çok teşekkürler. Hiç kuşku duymuyorum. İnşallah çok keyifli olacak.
Konuştuklarımızla birlikte kesinlikle daha keyifli olacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki tasarım fabrikasından bahsedeceğiz. Siz bu fabrikanın merkez başkanı sıfatıyla
evet.
Bugün stüdyomuzdasınız. Evet. Profesör Doktor Sayın Arzu Gönenç Sorgun'un sesini.
Sorguç'un
sesini duyuyor dinleyicilerimiz.
Evet.
Doğru. İnternette hemen düzeltiyorum. Bir hata yapmamak kaygısıyla yine aynı bölümden, tasarım fabrikasından yardımcı doçent doktor Sayın Arsev Umur Aydınoğlu. Hoş geldiniz. Birkaç cümleyle, yani haksızlık olacak elbette kariyerlerinize ama söylemek istediğiniz kadarıyla ve sizin cümlelerinizle bir tanışalım mı?
Tabii,
hocam,
memnuniyetle.
Sizinle başlayalım.
Ben Arzu Gönenç Sorguç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra doktoramı da kontrol alanında özellikle yaptıktan sonra post doktoramı Tokyo'da tamamladıktan sonra Mimarlık Fakültesi'nde sayısal tasarım ve üretim alanında da yeni bir program başlatmak üzere bu fakülteye geçtim. Çok hızlıca geçmişi özetlemek kolay değil ama hemen sonrasında ise son yıllarda bu çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalar gündeme geldiğinde hem mimarlık, tasarım, üretim hem makine mühendisliğinin buluştuğu bu alanda ben de kendimi süre giden çalışmaların içinde buldum ve bugüne kadar geldim diye kısaca özetleyeyim.
İşte özetlemek gerçekten haksızlık böyle kıymetli kariyerlere ama güncel olanı da konuşacağız. Bu yüzden
tabii.
Daha çok zaman ayıralım dedik.
Tabii.
Arsev hocam, Arsev mi diyeyim, Umur hocam mı diyeyim?
Hangisinde daha?
Peki. Sizinle de tanışalım.
Ben doktorumu Amerika'da Tennessee Üniversitesi'nde yaptım. Daha sonra South Carolina Üniversitesi'nde hocalık yaparken NASA tarafından.
Kendinizi NASA'da bulmuşsunuz.
Yani NASA başı bir işim vardı.
Şahane.
2,5 yıl
ne
kadar.
Ne oldu da bitti hocam?
O bir postdoc pozisyonuydu. Postdoc pozisyonlar kısa süreli olur. Astrobiyoloji enstitüsündeydim. Hani hakikaten uzayda yaşam arayan, dünyada hayatın köklerini arayan enstitüde 2,5 yıl kadar çalıştıktan sonra TÜBİTAK Marie Curie bir projesiyle Türkiye'ye döndüm. ODTÜ'ye döndüm. O zamandan beri ODTÜ'deyim. Benim uzmanlık alanım disiplinler arası işbirlikleri. Tasarım Fabrikası da böyle bir merkezi olduğu için Tasarım Fabrikası'nda farklı bölümlerden gelen hocaların ve öğrencilerin bir arada bir şeyler yapabilmelerine katkı sağlayabileceğimi düşündüğüm için Tasarım Fabrikası'na geldim. Esas bölümümde bilim ve teknoloji politikaları. Yani ODTÜ'de bilim ve teknoloji politikaları bölümünde yardımcı doçent olarak çalışıyorum.
Hocam vallahi hem göz kamaştıran hem insana çok gurur veren kariyerler bunlar. Bu kadar kıymetli insanların bu ülkede eğitime katkıda bulunuyor olmaları, öğrencilere ellerinin, emeğinin değmesi, geçmesi çok önemli. Artık çok çok daha önemli çünkü bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde hayat daha yavaş deviniyordu. Sonra birdenbire bir şey oldu. Çok hızlı dönmeye başladı dünya. Her şey çok hızlı değişti. Bütün o geçiş süreçlerini tanığı olduk. Bir parça kurbanı olduk. Bir parça şanslı olduk.
Doğru.
Hepsi var. Ama artık her şey bildiğimizin daha ötesinde bir yerde. ODTÜ bu dönüşüme, bu hızlı dönüşüme nasıl bakıyor? Ne kadar yakalayabiliyor? Bu çalışma da bunun bir parçası mı acaba?
İzninizle ben başlayayım. Hemen sonra Erseve takım arkadaşıma hemen sözü vereyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi her aşamada önde giden bir kurum. Bunu gururla söylüyorum bir ODTÜ'lü olarak.
Evet.
Alçak gönüllü de olmayacağız bu konuda. Çünkü aslında Tasarım Fabrikası aslında araştırma, geliştirme ve inovasyonla da ilgilenen disiplinler arası bir oluşum. Sadece şu anda biz iki kişi olarak karşınızdayız ama 20 farklı hocayız. Disiplinler arası bir grubuz ve bu işe çok inanarak başladık. Çok destek görerek başladık ve bir Kalkınma Bakanlığı projesi olarak bunu başlattığımızda yol haritamızı da nasıl özgün çizeceğiz, nasıl farklılıklarımızı ortaya koyacağız? Çünkü tasarım fabrikaları, hızlı ön modelleme laboratuvarları bunlar çok popüler. Biraz da kendini tekrar etmeye başlayan, birazcık da moda olmaya başlayan konulardı. Biz hayır dedik, yine ODTÜ farkını kullanacağız. Yeni yol haritamızı oluşturacağız. Tasarım Fabrikası böyle kurulan bir oluşum. Biz kısaca Tasarım Fabrikası diyoruz ama aslında kocaman bir ismimiz var. Eğitim çok önemli bizim için. Özellikle eğitime büyük büyük büyük önem veriyoruz. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Çoklu disiplin ve disiplinler arası çalışma kültürü günümüzde demin sizin söylediğiniz gibi bilginin, verinin çok fazla olduğu yerlerde kimse Rönesans adamı gibi davranamaz, her şeyi biliyorum olamaz. Paslaşmak, yeni enerjiler yaratmak, yeni fikirler bulmak bu işin temelinde. Grup olarak biz de öyleyiz aslında ve hepimiz öğrencisi olduk önce yaptığımız, kurduğumuz fabrikanın. Eğitimler aldık, formasyonumuzu değiştirdik, kafa yapımızı değiştirdik, birbirimizle çalışma kültürümüzü yeniden oluşturduk ve şimdi bunu yaymaya çalışıyoruz. Bunu birazdan Arsev yaptıklarımızı anlatırken eminim çok detaylı söyleyecek ama paydaşlarımıza, bizim fabrikamıza gelenlerle paylaşıyoruz bu kültürü ve çok sevinerek görüyoruz ki 2,5 yıl içerisinde virüs olmayı başardık. Gripten daha hızlı yayılıyoruz galiba. Bu bizi gerçekten onurlandırıyor, mutlu ediyor. Çok ciddi bir altyapımız var farklı olarak. Çok çok ciddi bir üretim ve hem modelleme açısından hem üretim açısından hem de bilgi birikim açısından gerçekten farklıyız. ODTÜ'nün farklılığı mı dediniz? Evet, ODTÜ'nün farklılığını fabrikamızda gururla sergiliyoruz. Eğitimde farklılığımızı gösterip yeni bir modelde oluyoruz. Sadece üretim değil, eğitimde de bir modeliz.
Az önce kurduğunuz o ilk cümlelerde kendi bakış açımızı da değiştirdik.
Evet.
Vurgusunu yakaladım. İnsan körleşiyor mu ya da bazı şeyler ona yeni mi geliyor? Siz yani her ikiniz de dış dünyada, yani bu ülkenin dışında uzun zaman geçirmiş insanlarsınız. Ülkenin koşulları biraz bunu etkiliyor mu acaba, bizim bakış açılarımızı? Siz kendinizde öyle bir değişiklik yaşadınız mı bu yeni oluşumla birlikte?
Tabii ki bu kaçınılmaz. Eğitim dediğiniz bir anlamda sizi çeşitli kalıpların içine sokan bir süreç ve kariyerinizde ilerledikçe, bazı şeylerde uzmanlaştıkça size daha kolay gelen şeyler var ve bu kolay gelen şeylerle yapışıyorsunuz. Yeni şeyler zor geliyor. Arzu Hocam'ın virüs örneğinden devam edeyim. Mesela grip virüsü her yıl mutasyon kendini geçirip değişiyor. Biz bir önceki yıla bakarak bir grip aşısı oluşturmaya çalışıyoruz. Biz de böyleyiz. Kurduğumuz deneysel bir model ve işte 2,5 yıl, 3. yıla giriyoruz. Hemen hemen her dönem öğrencilerden gelen geri bildirim, çalıştığımız firmalardan geri bildirim, hocalardan gelen geri bildirimle her dönem kendi müfredatımızı değiştiriyoruz. Ve bu statik kalmaya karşı bir kendimizce çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ve ilk başta bütün hocalar, birbirini tanımayan bir grup hocaydık biz, 15-20 kişi. Zaman içinde birbirimizin iş yapma biçimlerini öğrendik. Birbirimizin bazı kavramlara yüklediği farklı anlamları öğrendik. Mesela bu bir ders olarak yaptığımız bir programımız var. Disiplinler Arası Tasarım Stüdyosu. Ders sonunda öğrencilerden bir ürün bekliyoruz. Şimdi ben ürün dediğim zaman, ben sosyal bilimciyim, kafamda bir ürün konsepti var. Ama bir makine mühendisi hocamızın üründen beklediği bir prototip gibi bir şeyken, bir endüstriyel tasarım hocamızın üründen beklediği, işte mock-up dediğimiz bir model gibi bir şeyken, işletme bölümünden bir hocamızın üründen beklediği raftaki üstünde fiyat etiketi olan vergisi,
vergi oranı, mesleki algısı, tabii. Bilgisi birikimi tabii. Ölçeğinde bir sonuca varmak tabii. İstemiş.
Bütün bunları böyle, sözünüzü kesiyorum ama harmonize edip
iyi böyle.
Hepimizin benzer bir noktaya yaklaşması zaman aldı, emek aldı. İşte Churchill'in dediği gibi gözyaşı, kan, ter evet, bunlar evet. Gerekti. Evet. Bir de bunu öğrencilere aktarmamız lazım. Çünkü öğrenciler de çok farklı beklentilerle bize yaklaşıyorlar. Bu deneysel süreç bize çok keyif veriyor.
Çok. Uzun zaman birbirimizi anlamak için vakit harcadık. Hepimiz çok iyiyiz, hepimiz harikayız tek tek. Ama grup olarak ne olacağız biz diye sorduk.
Ben şimdi Umur Hoca'yı dinlerken, hani öğrenci-öğrenci ilişkilerini anlarız. Hoca-öğrenci ilişkisini iyi kötü tanımlayabiliriz ama denk kuvvetler arasındaki o ilişki nasıl olacak?
Biz güçlerin savaşı.
Ilişki? Hakikaten yani herkes yok. Kendi alanında yok. Yetkin. Belki duvarları yüksek. Evet. Bilemem.
Bizim yani iki mottomuz
şey de
var.
Yanlış bir şey de değil.
Yok, bizim iki mottomuz var. Bu işte yola çıkarken disiplinlerdeki siloları yıkacağız dedik. Yani şu anda akademi biraz kendini beğenmiştir. Yani bu ister istemez bizim doğamızda var. Bilmek zorundayız. Çünkü bize yüklenen görev bu. Her şeyi bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmediğimizi fark etmek çok yıkıcı bir şey. Tasarım fabrikasında birbirimizden ne çok şey öğrendiğimizi öğrenmenin keyfine tekrar vardık. Bu çok önemli. Bunu öğrencilerle de paylaşıyoruz. Yani ben yetmiyorum ama arkadaşımız burada. Takım demek bu demek. Takım çalışması bu demek. Bu bizim eğitimde hepimiz için müthiş bir motivasyon oldu. Ama bunu öğrenmek de gerçekten Ersev'in dediği gibi müthiş zaman aldı. Yanlış anladık, anlamadık, bozulduk. Yani bozulduk der. Sen tasarımdan bunu mu anlıyordun? Bunların hepsi geride kaldı.
Biz, ama şimdi dönüp bakınca çok eğlenceli
çok
olmuş.
Eğleniyoruz. Hocalar olarak tasarım fabrikası ailesiyiz biz. Bizi imzamızı ayrı ayrı görmezsiniz. Herhangi bir dokümanda tasarım fabrikası ailesi ya da tasarım fabrikası diye imza atılır bizim dokümanlarımıza. Hiçbirimizin akademik bir ünvanı ve başka bir şey de görmezsiniz.
Kimse
sadece
bir şeyi
isimlerimiz.
Arzusunda aynen değil öyle. Belli ki şahane. Herkes kendi egosunu kontrol aynen edebilmiş. Ki dediğim gibi sağlıklı bir şey bu. Doğal bir şey.
Çok.
Kötü değil yani.
Çok.
Öğrencilere bunu gösterebilmek de başka bir olgunluk. Yani bir başkasını işaret edebilmek, o öğretsin, o söylesin, bu arkadaşımız daha iyi bilir diyebilmek çok farklı bir boyutu imiş bu yaptığınız
tabii,
çalışmanın.
Tabii yani şimdi gelen projelerin doğasına göre biz özellikle akademi sanayi işbirliğini ön plana çıkartan bir merkeziz. Öğrencilerimizin gerçek hayat problemleriyle uğraşmasını ve bunlara yönelik çözümler geliştirmesini istiyoruz. Tabii çalıştığımız partnerlerimiz çok farklı sektörlerden olabiliyor ya da sivil toplum kuruluşlarından olabiliyor ve hani konular Suriyeli göçmenlerden ıslak yüzeylerin temizlenmesi, işte mayınlı arazilerin temizlenmesinden
çok
otomobile, işte içeceklere vesaire birçok konuda olabiliyor. Şimdi konunun doğası gereği robotikle ilgili bir şeyi öğrenci bana getirdiği zaman ben tabii ki robotik konusundaki uzman hocalarıma yöneliyorum. Onlar benim alanıma düşen bir konuya geldiği zaman öğrenciyi bana yönlendiriyor. Biz özellikle bu mentor hocalarımızla aynı bölümden olmayan hocaları bir araya getirip mentor takımları oluşturuyoruz. Her interdisipliner öğrenci grubu için. Tabii aramızda sürekli böyle paslaşma gerekiyor.
Şahane bir ekip çalışmasına dönmüş. Üstelik bu kısa zamanda olmuş.
Evet.
Yani
evet.
1 Ocak 2015 yanılmıyorsam.
Başlangıç
tarihi.
Fikir.
Ama yani bir ivme kazanması şu geride kalan 2 yıl içinde. Gerçekten
2 yıl.
Az zamanda çok işler başarılmış.
Evet.
Bir soru var. Benim de sormak istediğim şey bu aslında. İstanbul'dan Mehmet Hakkoymaz. ODTÜ Tasarım Fabrikası'nda üretilen, icat edilen tırnak
evet.
içinde ve şu anda kullanılan, kullanıma
evet.
hazır araç gereç cihaz var mı? Piyasaya çıkmış ürün var mı diye sormuş. Bu 2 yıllık, toplam 2 yıllık çalışmanın, 3. yıla giren ekibin elinde somut ne var? Soyutları da söyleyin hocam. Yani
kısaca söyleyeyim, var.
30'dan fazla proje evet. bitirdik. Pardon, ben Ersev'e hemen bırakacağım.
Tabii, lütfen
çok,
birlikte anlatın.
Hemen Ersev'e bırakacağım, var. Şu anda uygulamaya geçmek üzere pilot bölgelere yönlenen var. Patentlendiği için konuşamadığımız, her zaman çok deklare edemediklerimiz var. Neyse.
Şimdi hemen hemen her
ama konuşma
dönem,
aşamasına ya da yayınlanma aşamasına gelecek onlar.
Tabii.
Haber olacaklar.
Olanlar var. Olanlar da var mesela. Hemen hemen her dönem 5-6 tane proje, 4-5-6 proje yapıyoruz. Şu an 5 tane yaptığımıza göre 20-30 arasında bir sayıdayız.
Bu bitirdik evet.
Mesela bir partnerimiz, Türkiye'de kalkınma konularıyla ilgili çalışmalar yapan bir kuruluş. Kız öğrencilerin mühendislik bilimleri, mühendislikle ilgili mesleklerde temsiliyetinin az olduğu gibi bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın tespitine yönelik bir çözüm bizden rica etti. Öğrencilerimiz özellikle liselerin bu kariyer seçimi, üniversitede bölüm seçimi yapacakları fuarlara katılacak bir oyun dizayn ettiler. Burada kişi, yani kız öğrenci bu oyunu oynarken bir mühendisin, farklı mühendisliklerde, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi vesaire gibi mühendislerin deneyimlerini yaşatıyorlar. Onlara bir soru soruluyor. Mesela bir öğrenciler bunun için mesela video production yaptılar. YouTube'da bunun videoları da var. Mesela size gelip bir soru soruyor. Siz de bir kadın mühendis olarak buna cevap vermek zorundasınız. İnşaat yaparken şöyle bir sorun çıktı. Ne yapalım? Böyle böyle yaparsak şu olacak. Böyle avantajları, böyle dezavantajları var. Öbür türlü yaparsak şu olacak falan
filan. Yani gerçek muhataplarıyla onları karşılaştırmak,
evet. Ve
konuşturmak.
Ve onların karar vermesi, aldıkları kararın bir bedeli var. Pozitif ve negatif anlamda. Ve bu bir sonraki kararı etkiliyor. Böyle böyle yaparak 20 dakika boyunca ya da yarım saat boyunca bir liseli, 4. sınıf, 3. sınıf kız öğrencinin "Aa, mühendislik böyle bir şeymiş. Ben bunu yapabilirim veya yapamam. Ama en azından artık mühendisliğin ne olduğuna dair bir fikrim var."
Gerçek bir fikir sahibi
evet.
olabilmesi.
Mesela bir diğer ürün ki bu patent alındığı için biraz detay bahsedebilirim. Bizden ıslak yüzeyleri temizleyecek bir robot istendi. Robot yapmak çok kolay değil. Bu sonuçta bir dönemlik bir ders.
Evet.
Bizim sevdiğimiz şeylerden bir tanesi öğrencilerin problemi de yeniden tanımlaması. Biz öğrencileri saha çalışması yapar bütün öğrencilerimiz. Mühendisler de yapar, sosyologlar da, eğitmenler de. Yaklaşık 30-40 bölümden öğrenci geliyor.
Bu arada hiçbir grup tek disiplinli değil. Öğrenci grupları da çok disiplinli. Yani aynı grupta 2 makine mühendisi olamaz aynı anda. Makine mühendisinin yanında anaokulu öğretmenimiz de olabilir. Aa. Sosyoloğumuz da. Asla gruplar aklınıza mühendislik grupları gelmesin.
Evet. Zaten evet. aslında programın başarısındaki de bu. Çocuklar kendilerinin birbirlerinden daha çok öğreniyorlar.
Çok
bizden
öğreniyor.
Öğrendiklerindense akranlarından. O grup mesela bu duş tekneleri var. Duş teknelerini cep telefonunuzdan kontrol edip temizleyip silen bir mekanizma geliştirdiler. ve bunun için firmayla birlikte patent başvurusunda bulunup aldılar. Hani bu duştan çıktınız, beliniz ağrıyor, orayı sileceksiniz, saçlar, tüyler vesaire.
Ya da 20 yıl temizlemişsiniz, bıkmışsınız zaten.
Gibi. Direkt telefonunuzda komodu var, açıyorsunuz, app'ini de yazdılar. Bravo. Mekanizmayı da duş teknesinin altına yerleştiriyorlar. Düğmeye basıyorsunuz, magnetizma ile çalışan bir sistem fırça duş teknesinin yüzeyini siliyor.
Peki bu bilgiler sadece Türkiye için mi yeni? Bu verdiğiniz örnekte mesela dünya için de yeni bir...
Bir kısmı evet.
Bir kısmı değil mi?
Burada özellikle patente gittiğinizde dünya standardında bakmak zorundasınız. Burada da tabii yine biz sadece ekip olarak değil tüm ODTÜ olarak müthiş bir desteğimiz var. Bizim bir teknoloji transfer ofisimiz var. Bu çok önemli bir şey. Patent süreçleri çok zorlu süreçler. Yasayı bilmek çok önemli. Bu konuda müthiş bir desteğimiz var ve dünyada da ilk olduğumuzu kanıtlamak zorundayız böyle bir şey yaptığımızda. Buna çok dikkat ediyoruz. İnovasyon çok önemli bizim için ve çıkan projelerde bu dönem çok kısa zamanda duyulacaktır. Arkadaşlarımız şu anda çünkü süreç içindeler, patent sürecinde ama uygulamaya geçecek 3 tane 5 projenin 3'ü çok büyük uluslararası bir sivil toplum örgütüyle yaptık bu dönem farklılık olarak. Uygulamaya geçiyor. Bu çok önemli bir şey. Bizi çok gururlandırıyor. Ve ilk oluyoruz. Belki son olarak benim söyleyeceğim şey ODTÜ Tasarım Fabrikası'nın çok önemli bir özelliği. Hakiki tasarım fabrikası olması bu lafı biraz böyle aramızda da espri konusu belki ama
tahmin
öz hakiki tasarım fabrikası olmak çok zor bir şey. Dünyadaki network'ün bir parçası olmak. Evet. Çünkü Aalto ve Stanford üniversitelerinin başlattığı bir oluşum bu. Biz bunun gerçek partneriyiz. Haritada Türkiye'yi temsil eden nokta biziz. Bunun da bedelini yıllardır süren bir çalışma ve altyapıyla ödedik. Ve bu altyapı da büyük bir örnek oldu. Şu anda fabrikamızı sadece eğitimimizle değil, biz fabrika diyoruz ama binamızı yerleşimi bile bunu ifade eden bir yapıya dönüştü. Aklıma hemen geldi, öz hakiki oldu söyleyeceğim demiştim.
Evet.
Yani gözüm saatte evet, evet. Mecburen böyle birkaç cümleyle toparlasak, bu arada Ankara'dan Güzin Akbaş ulaşmış. Kutlamış, gençlere başarılar dilemiş.
Sağ olsunlar.
Ben de sizi... Buyurun.
Onu bir yorum yapayım. Çünkü bu gençlerin cidden başarıya ihtiyacı var. Biz bunu bir ders olarak açıyoruz. Yani bu bahsettiğimiz ürünler ama tabii başka aktivitelerimiz de var. Mesela bir kısmı böyle ürüne dönüyor firmalarla. Bazen de gençler kendileri bir startup, bir şirket kuruyorlar. O yüzden onların cidden başarıya ihtiyacı var. Kuranlar, kurup batıranlar var. Ki batmaları çok iyi.
Bunların
çünkü çok iyi tecrübe,
diyoruz.
Çok iyi deneyim. Bir kısmı bu firmaların network'üne girdikleri için istihdam olanakları buluyorlar. Hani o yüzden hepimizin başarıya ihtiyacı var. O çok güzel.
Yani biliyorum. Ben sizi dinlerken ne kadar çok genç insan ODTÜ öğrencisi olmak için heveslenmiştir. Ya da hayıflanmıştır. Keşke ben de olsaydım böyle bir çalışmanın içinde diye. Ellerinize, emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ederiz.
Teşekkürler.
Bu konuda konuşacak daha çok şey var ama
çok teşekkür ederiz.
Zaman kısıtladı. Sizinle tanışmak olağanüstü iyi geldi.
Çok teşekkür ederiz.
Türkiye'nin dünyada işte eğitim niteliği, üniversiteler, şunlar bunlar, PISA sıralaması, hepsindeki o insanı üzen, içini burkan yerini biliyoruz. En son bir çalışmada da Türkiye'de iki kişiden birinin, yani yaklaşık %50'nin hiç kitap okumadığı sonucu çıkmış. Bildiğimiz bir şeydi ama yine de acıttı. Canımızı yaktı. Onun için ayrıca gururlandım.
Çok teşekkür
ederim. Kolay gelsin.
Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.
Başka programlarda yine görüşmeyi diliyorum. Arzu Gönenç Sorguç Hocam, Profesör Doktor ve Yardımcı Doçent Doktor Sayın Arsev Umur Aydınoğlu, tanıştığımıza çok memnun oldum.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.